Ayrım 2. Sayfa 13. Yesrib, parantez içinde Medine, vahası. O yıl hac yazın ortasına denk geliyordu ve Yesrib vahasında hurmaların toplanma zamanıydı. Yesrib hurmalarından daha tatlı, daha bereketlisi olmadığı için vaha tüm Arabistan'da hurmalarıyla meşhurdu. Çöl toplumları arasında hurmaların bolluğu nedeniyle insanların onları develere bile yedirdiğine ilişkin söylentiler dolaşsa da aslında bu değerli meyveler öylesine idareli tüketilmekteydi ki bir avuç dolusu hurma birkaç gün yetecek bir besin olarak kullanılmaktaydı. Zeyd, abisi Yezid'in hurma ağaçlarının gövdesine tırmanmasını seyretmekteydi. Yer çekimini yenebilmek için iki yol vardır. Çocuk, yere daha eğik ağaçlarda, elleriyle ağacın gövdesi boyunca çevik bir biçimde ilerleyebilmek amacıyla, kendini desteklemek için ayaklarını deri bir şeritle bağlarken, dik olanlarda sırtının çevresinden geçirdiği daha uzun bir şeritle kucaklarmış gibi ağacın gövdesine bağlanır ve ayaklarıyla kendini yukarıya iterek, tabiri caizse dik bir biçimde yukarı doğru kayar. Deri şeridi her seferinde o denli hızlı bir hareketle yukarı çeker ki, özellikle uzaktan bu hareket hiç fark edilmez ve çocuk palmiyelerin narin gövdesi boyunca sıçrayarak ilerleyen bir kediyi andırır. Tepeye ulaştığında ise hurma demetini keser ve aşağı indirmek için sırtına yerleştirir. Yezid tüm vahanın en iyi hurma toplayıcısı olarak kabul edilebilirdi. Ya da meyveleri annelerine varın ördüğü sepete yerleştiren Zeyd böyle düşünmekteydi. Arapların çoğu için bu hurmalar toplandıkları anda bile çok lezzetliydiler. Daha ince bir tat duyusuna sahip olan Yesrib halkı için ise henüz biraz serttiler. Daha yumuşak ve tatlı olmaları için alev alev yanan yaz güneşi altında birkaç gün daha beklemeleri gerekirdi. Yesrib vahası gerçek anlamda bir çöl mucizesiydi. Binlerce yıldır yarımadayı güneyden kuzeye ve tersine kat ederek dünyadaki tüm kutsal mekanların hoş kokmasını sağlayan tütsüleri Akdeniz'e taşıyan kervanların yolu üzerinde yer alırdı. Ve tabii ki Orta Doğu ve Avrupa'nın en seçkin sofraları için vazgeçilmez bir gıda olan hurmayı da taşırdı bu kervanlar. Eğer bu iki ürün olmasaydı, insanların yaşaması olanaksız gibi gözükecek kadar kurak olan Arabistan'ı belki de kimse bilmez, tanımazdı. Ama ne ilginçtir ki, Yesrib vahasını barındıran vadi, tam da Bedevilerin har, yani sıcaklık olarak adlandırdığı kumun bile yerini ateşte yanmışçasına kapkara volkanik kayalara bıraktığı bu topraklarda bulunmaktaydı. Burada yağmur mevsiminde yakınlardaki dağlardan akışlarını duyabildiğiniz çağlayanlara kavuşan çöl, meyve ağaçlarının raihasıyla dolu bir bahçe haline alırdı. Aşağıya kadar ulaşma cesaretine sahip olan kişi, portakal, limon, nar, kayısı, şeftali, muz, incir ve hurma ağaçlarından oluşan eşsiz bir manzara ile karşılaşırdı. Zeyd ve ailesinin hurma bahçesi, vahanın kuzeyinde, Uhud Dağı'na yakın, Kina ve Akik nehirlerinin birbirlerine kavuşup da adeta denizin ışıltılı yansımalarıyla rekabet eden ufak bir gölü oluşturduğu harikalar harikası bir bölgede bulunuyordu. Bu göl, bütün Arabistan Yarımadası'nın birkaç ufak gölünden biriydi. Bölge insanları son derece isabetli biçimde burayı hem deniz girintisi hem de akıllı anlamına gelen Akul olarak adlandırmışlardı. Göletin adı Zeyd'in karakterini de yansıtmaktaydı. Hayat dolu, hep hareket halinde, çevresindeki her şeye dikkatli, geniş bir alın ve şimşek bakışlı iki gözü çevreleyen, sırtına kadar uzun ve ortadan ayrılmış, Arap stili taranmış siyah saçlı, 8 yaşında bir erkek çocuğu. Zeyd o gün annesinin bir an önce paydos etmesini ve kendisiyle kardeşinin yıkanabilmesi için su getirmesini istemesini sabırsızlıkla bekliyordu. Anne Nevvar, oğlunun aklından geçeni gayet iyi bilirdi. Bununla birlikte çok sıcak olmasına rağmen güneş gökte henüz yeterince yükselmemişti ve Nevvar'ın elleri yeni toplanmış meyveyi taşıyacak olan sepetleri yapmak için palmiye yapraklarını örmeye hala azimliydi. yaprağın bir kenarından işe başlar ve lifleri ya bu yöne ya diğer yöne katlayarak devam ederdi. Sonuçta içine düzgün bir şekilde bir kat hurma yerleştirilecek olan hafif ve dayanıklı sepet Zeyd tarafından küçük bir arabaya yüklenirdi. Günün sonunda mahsulü eve taşıma görevi sahip oldukları eşekçiye aitti. Yezid'in sırtında göz kamaştırıcı, kahverengi hurma salkımıyla son ağaçtan aşağı inmeye karar vermesinden önce daha bir saat geçmesi gerekmekteydi. Yezid, 15 yaşıyla daha henüz yeni yetme olarak kabul görse de, gerçekte çok daha büyük göstermekteydi. Bunun nedeni de yalnızca yapısı ve güçlü, dövüşçü sırtı değildi. Babası Sabit'in bu as savaşında ölümüyle kendisine sahip oldukları tek değerli varlık olan palmiye bahçesinin bakımının yanı sıra bir sürü sorumluluk miras kalmıştı. Yezid, çöl insanlarının asil prensiplerine dayanan güçlü bir eğitimin işareti olan mutlu ve sakin ifadesini hiç yitirmemişti. Zeyd, suya koşmak için annesinin tek bir işaretini beklemekteydi. Ama Nevvar hala yüzünü gizleyen bedevi tarzı örgülü saçlarla çevrili başını palmiye yapraklarına eğmiş çalışıyordu. Koyu renkli bu saçlar düz ve ipek gibi parlaktı. Bundan ötürüdür ki dedesi Malik ona Nevvar yani ışıklı, nurlu adını koymuştu. Kimileri babasının kuzeyden gelen ve kahinlik yeteneğiyle tanınan göçebe toplumlardan bir kadınla evlendiğini söylese de, Zeyd için annesinin her seferinde aklından geçenleri okuyabilmesi dışında bu pek bir şey ifade etmemekteydi. Ne var? Arkamdan bana bakıp durma. Biliyorsun ki henüz vakit erken ve bugün çok işimiz var. Sana kalsa hurmalar ağaçta çürüyecek. Ailenin küçüğüne karşı daima koruyucu olan Yezid, ''Ama hava çok sıcak anne.'' diye araya girdi. Nevar başını kaldırdı. Hala genç, hala güzeldi. Dul kaldığından beri vaha dışında yaşayan ve onu kendileri gibi göçebe addeden kabile erkeklerinden teklifler almaktaydı. Kabilenin diğer kadınları onun bu insanlardan uzak tavrını anlayamazdı. Bir dul için yeniden evlenmek çok zordu. Çoğu savaşta öldüğü için erkekler sayıca az, dullar ise çoktu. Dulların ve yetimlerin yaşamı çoğu zaman zor geçmekteydi. Doğruyu söylemek gerekirse Nevvar, yeniden evlenmeyi ve çölde yollara düşmeyi düşünmemiş değildi. Ancak çocuklarını öylesine çok seviyordu ki, onları evlerinden uzağa götürmeye cesareti yoktu. Gökyüzünde yükselmiş güneşe bakarak, ''Bugün her zamankinden daha sıcak.'' dedi. Ardından ekledi. Zeyd, git biraz su getir. Terden parlayan Yezid, biraz nefeslenmek için annesinin yanına uzanırken, Zeyd, palmiye dizilerinin arasından ardındaki su birikintisine ulaşmak için tahıl tarlaları ve alçak meyve ağaçlarına doğru yöneldi. Ayakları nemli kil engeline batmadan önce kıyafetini çıkarmıştı bile. Nasıl ki ancak gerçek anlamda susuz kalmayı deneyimlemiş olanlar su içmenin zevkini bildiklerini söyleyebilirlerse, suyla temasın gerçek tadını da yalnızca çöl güneşinde teni kavrulmuş olanlar bilirler. Uzun yürüyüşlerle geçen geceler boyunca yalnızca Yesrib halkı ve özellikle de vaha çocuklarının böyle bir ayrıcalığı bulunmaktadır. Diğerleri ise arada bir, birkaç damla suyla ıslanmayı yeterli bulmak zorundadır. Su çok alçak olsa da Zeyd, çocukların kendine özel, biraz da hayvanımsı stiliyle yüzmeye çalışarak eğlendi. Daha sonra sırt üstü dönerek ağzıyla su fıskiyeleri oluşturdu. Dünyayı unuttuğu uzunca bir sürenin ardından son dakikada bir devenin devasa silüetini fark etti. Bu dişi bir deveydi ve ağaç gövdesi kadar yüksek bacakları vardı. Öyle ki Zeyd ayakta bile olsa rahatça devenin karnının altından geçerdi. Tam doğrulmaya çalışırken, ''Ne biçim bir yer burası? Çocukları bile tehlikeli. Deve huzurla su bile içemiyor.'' diye söylenen bir ses duydu. Zeyd hazırlıksız yakalanmıştı. Pek süslü, şatafatlı kırmızı eğrinin üzerinde oturan, yüzü ve başının büyük bölümü toprak sarısı bir türbanla örtülü kişiye odaklanabilmesi için devenin bacakları boyunca yukarıya doğru bakması birkaç saniyesini aldı. Ve Gzeli'nin önüne düşmüş olan saçlarını çeker çekmez, korkusunu üzerinden atmasını sağlayan nefesini sevinçle salarak ''Buraydı!'' diye çığlık attı. Adam da türbanını açarken ağzı kulaklarına varan bir gülümsemeyle boğuk ve kesik bir ses çıkardı. Biraz sonra deve ayaklarını kırmaya başladı ve sonunda Bureyde'nin ayakları toprağa değdi. Adam bir yandan kendisine sarılmış ıslaklıktan kurtulmaya çalışırken diğer yandan da boynuna atılan Zeyd'e keyifli bir ifadeyle bakıyordu. Zeyd, ''Bureyde, seni burada görmeyeli çok oldu. Neden geldin? Ne haberlerin var bize?'' diye peş peşe sorular sorup duruyordu. Hala kurtulmaya çalışan adam, ''Misafir böyle mi karşılanır? Hemen soru yağmuruna mı tutulur? Yesrib insanlarının meşhur misafirperverliği nerede?'' dedi. Zeyd, ''Gel, annemiz orada, palmiyelerin yanında. Seni görünce çok sevinecek. Hem biraz durup bizimle yemek yersin.'' deyince, buraya da, ''Tabii ki geliyorum, emrinize amadeyim.'' diye cevap verdi. Henüz 30'lu yaşlarına devirmemiş olmasına rağmen çok daha olgun bir görüntüsü vardı Bureyde'nin. Neredeyse çocuk sayılabilecek yaşta Mekke ile Yesrib vahası arasında geniş bir çöl alanında hareket eden küçük ama gururlu göçebe bir kabilenin Essem kabilesinin reisi olmuştu. Tek tük beyaz düşmüş, kısa siyah sakalla çevrelenmiş, düzgün hatlı ve ciddi bir ifadeye sahip olan yüzüyle Bureyde, her ne kadar büyük sorumluluklar yüklenmiş ve zor dönemlerden geçmiş birinin görüntüsüne sahipse de aslında neşeli bir adamdı. Zeyd'in babasının çocukluk arkadaşıydı. Çocukları eğitmek ve kuvvetli bir karakter kazandırmak için en iyi ve en sağlıklı hayat tarzının göçebe yaşantısı olduğu kabul edilen dönemlerde bazı sakinleri çocuklarını göçebelerin yanlarına verirlerdi. Nitekim Bureyde de bu eğitim sürecinde Sabit'in oğullarının sorumluluğunu üstlenmişti. O zamandan beri Zeyd ve Yezid, Essem kabilesine fazlasıyla bağlıydılar. Ne de olsa bu kabilenin kadınları süt anneleri olmuştu ve çocuklar aileden sayılıyordu. Bureyde kıyafetini giymeye çalışan küçük çocuğu kavrayıp devenin üzerine fırlattı. ''Hadi bakalım Zeyd'e göz kulak ol.'' Çoktan ayağa kalkmış olan hayvan, yeni binicisini kontrol etmek için aniden başını sudan çıkardı. Onaylar gibi kulaklarını titretti ve genç adamın ardı sıra yürümeye koyuldu. Çölde binicisinden hoşnut olmayan bir deve kadar öfkeli başka hiçbir şey olmadığını bilen Zeyd, palmiyelere varana kadar deveyi okşamayı sürdürdü. Zeyd ile Bureyde'yi uzaktan gören Nevvar, ayağa kalkarak, ''İyi günler Bureyde, hoş geldin.'' dedi. ''Hoş bulduk. Umarım rahatsızlık vermiyorum.'' Çocukların annesi, ''Rahatsızlık ne demek? Sabit senin dostluğundan ne denli mutluyduysa, biz de şimdi o kadar mutluyuz.'' diye cevap verdi. Sabit'ten söz edilince buraya da biraz tedirginlik hissetti. Sonra aniden kendine gelmiş gibi haykırdı. Çadırların efendisi iyi yürekli Hucr'un ardından, hükümdar Haris İbn Amr da öldükten sonra ulu dağları bile esirgememiş olan kaderin hükmünden ben de nasibimi alabilecek miyim? Yezid ve Zeyd gülümsediler. Burayı da çocukların babasını tarihi iki asil kişilikle karşılaştırmak suretiyle yad etmek istemiş, üstelik bunu çölün eski halklarının hareketleri ve sözlerine duyarlı tüm yaşıtları gibi çok beğendiği ve Arabistan'ın en ünlü şairlerinden birisi olan Ömrul Kays'ın dizeleriyle ifade etmişti. Kelimelerin seçkin tınısı sayesinde yüzüne alçak gönüllü bir gülümseme yayılmış olan Nevvar, ''Burada olmandan çok mutluyuz. Gel bizimle otur Bureyde ve bu meyveleri seninle paylaşmamıza izin ver lütfen.'' dedi. Essemli, ''Memnuniyetle.'' diye cevap verdi. Nevvar, yiyecekleri ikram etmek için palmiyelerin gölgesine bir hasır sermeye davrandı. Yemek o dönemde adetten olduğu gibi mütevazı bir yemek oldu. Hepsi hurmalığa kadar onları bulmak için bizzat gelen Esem kabilesi reisinin geliş sebebini öğrenme çabasındaydılar. Burayı da ev sahiplerinin ilgisini ve beklentisini hissetmişti. Ama stokları tükendiği için halkına hurma satın almaya geldiğini söyleyerek onları oyalamaya çalıştı. Söylediğine göre arabaya yüklenmiş olan hurmalar tam da onların ihtiyacı olan miktardı. Dolayısıyla iş bunları yakınlarındaki kamp yerine götürmeye kalıyordu. Nevvar, her ne kadar nazik bir biçimde iş anlaşması yapıyor gibi davransa da gitgide şüpheleniyordu. Bir kabile reisinin, bir çöl efendisinin hurma satın almak için hurmalıklarda dolandığına inanası gelmediği gibi, İslamlilerin bu kadar kuzeye, Yesrib'ten bile öteye yolculuk etmeleri son derece enderdi. Hatta böyle bir şeyin daha önce olduğunu hatırlamıyordu bile. Malın fiyatını belirledikten sonra Nevvar, misafirini açıkça sorgulamaya karar verdi. Ey Sabit'in dostu ve süt kardeşi olan Burayde! Senelerdir bizden hurma satın alırsın ve fiyatı geçen yıldan ve önceki yıldan, hatta daha da eski yıllardan farklı değil. O halde adamlarından birini yollamak yerine neden kendin zahmet edip buralara geldin? Pekala, bilirsin ki onunla anlaşmamızı da tıpkı seninleymişiz gibi yapardık. Burayı da önce şaşırmış gibi yapsa da Yezid ile Zeyd de üstelemeye başlayınca dayanamadı. Ailelerimiz her zaman sıkı sıkıya bağlı oldu diye sözünü dolambaçlı yoldan başlattı. Bildiğiniz gibi ben de uğursuz bu az günü oradaydım. Karmaşa arasında Sabit'i gözden yitirdim. Ancak silahlı insanların kaldırdığı toz yere çöktükten sonradır ki ölümcül biçimde yaralandığını fark ettim. Bana sizleri zor zamanlarda koruyacağıma dair yemin ettirdi. Bugün bu sözümü tutmak üzere buradayım. Sizleri çölde güvenli bir yere yerleştirmek için şahsen gelmeliydim, dedi. Ne var? Şaşkınlıktan dilini yutmuş gibiydi. Kendini toplayan Yezid, ama biz tehlikede değiliz ki, diye lafa karıştı. Bedevi, tehlikedesiniz, hem de büyük tehlikede, diye cevapladı. Sözleri hepsini afallatmıştı. Burayde, Yesrib'in iki büyük kabilesi olan Evs ve Hazreç kabileleri arasındaki düşmanlığın nasıl da pek çok kez savaşa dönüştüğünü hatırlattı. Yesrib'in Musevi kabileleri, eski zamanlardaki hakimiyetlerini yitirdiğinden beri vahada belirsiz ve tehlikeli bir durum hakimdi. Herkesin tanıdığı bir otoritenin bulunmaması nedeniyle sürekli olan tartışmaların çözümü için başvurulabilecek bir merci de yoktu. Herkesin gözü Vaha'nın can damarı olan zengin topraklar ve su yollarındaydı. Nitekim bu Boğaz Savaşı da toprakla ilgili bir anlaşmazlık sonucu çıkmıştı. Evs ve Hazreç kabileleri yanlarında destekçileri ve müşterileriyle birlikte karşı karşıya gelmişlerdi. Her iki kabilenin şefinin hayatını yitirdiği bu savaşa diğer çöl kabileleri de karışmıştı ve ne yazık ki pek çok kişi ölmüştü. Bu durum Nevvar ve çocukları için gayet bildik olsa da hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan dinlediler. Boğaz Savaşı'nın üzerinden henüz 3 sene geçmişti ama şimdiden birileri Vaha'nın hükümdarı olma hırsı içindeydi. Bu da savaş demekti. Burayı da Hazreç kabilesinden pek çok erkeğin çeşitli bahaneler ileri sürerek Mekke'ye gitmemiş olduğunu ve savaş için hazırlık yaptıklarını öğrenmişti. Her yıl farklı Arap kabilelerinden belli sayıda erkek Mekke'de bulunan ve Yarımada'nın en kutsal yeri kabul edilen Kabe'yi ziyaret için hac yolculuğu yapardı. O dönem tüm Araplar için kutsal yolculuk dönemine denk gelse de Hazreç erkekleri Yesrib'de kalmış ve rakiplerini pusuya düşürebilmek için silah depolamaya başlamıştı. Artık savaş an meselesiydi. Hac bitmek üzereydi ve Yesrib erkeklerini taşıyan kervanların Vaha'ya ulaşmasına az bir süre vardı. Yolculuk esnasında kutsal şehre giden Hazreçliler son bir kez girişimde bulunarak aralarından birinin Vaha'nın hükümdarı olması için milleti ikna etmeye çalışacaklardı. Ancak büyük bir olasılıkla tarihi düşmanları olan Evs kabilesi bu teklifi kabul etmeyecekti. Birkaç hafta içinde düşman grupların çatışacağından emin olan Burayde, ''Hiçbirinizin yeni bir çatışmaya karışmasını istemem. Maalesef Yesrib kabileleri ile çöl ahalileri arasındaki kan bağları birkaç günlük yürüyüş mesafesindeki kabilelerin bile savaşa karışmasına sebep olacak düzeyde. Tek çözüm, çölün içlerine çekilerek bu insanların çılgınlığının durulmasını beklemek. Ve bunu da en kısa zamanda yapmalıyız. Zira benim ve kabilemin ödlek olduğunu düşünmelerini istemem. Buna tahammül edemeyiz. Şimdilik her şey sakin görünüyor ve kimse Hazretçilerin sırrını bildiğimizi bilmiyor. Savaş patladığında o kadar uzaklarda olacağız ki kimse cesaretimizden şüphe edemeyecek. Tekrar ediyorum. Buraya benimle gelmenizi istemek için geldim. Hem de hemen, diye sözlerini bitirdi. Ayrım sonu. Sayfa 21.